Ayrım 25.
Durmuş Ali'nin karısı belini damın orta direğine dayamış, olanı biteni seyrederek ip eğiriyordu. Elinden kirmen düştü, elleri yanlarına sarktı, kendisini toparlayıp Mehmet'in üstüne atıldı. İz tutmuş duvara bir örümcek ağını gelmişti, geziniyordu. "Kurban olduğum yavrum, bu doğru mu? Bunu yapacak mısın?" diye ellerini öpmeye başladı. "Yarısını, üçte ikisini kimseye vermeyeceğiz ha." Mehmet, "Kulluk bitti," diye berkiştirdi. "Ölünceye kadar bu toprakları bekleyeceğim. Elimde silah. Ondan sonrasına da..." Kadın, "Öküzler." Mehmet, "Onlar da." Kadın Mehmet'in ellerini bırakıp duvarın karanlık çayırına çekildi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ağladıkça ağlıyordu. Durmuş Ali dışarı çıktı. Yüreği ikircikliydi. Geri girdi. Mehmet'e baktı. Yüzü ona kaya gibi sert geldi. "Kimleri çağırmalıyım oğul?" diye sordu. Mehmet başını kaldırmadan, "Kimin aklı yeter olduğunu sanıyorsan." Durmuş Ali, "Olur." Pancar Hüsüyün evine gitti, meseleyi ona açtı. Pancar Durmuş Ali'ye hiçbir şey söylemedi, o da ikirciklendi. Sonra köyde ne kadar adam varsa teker teker dolaşıp meseleyi anlattılar. Kimi sevindi birdenbire, sonra düşündü. Bütün köy ikircikliydi. Köylülerin bu olmaz işe inanası gelmiyordu. Evlerin önünde çocuklu, kadınlı, erkekli insanlar birikiyordu. İnsanlar birikiyorlar, konuşmuyorlardı. Yalnız korka korka birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Telaşla insan kalabalığı büyük bir sessizlik içinde o evden o eve umutla taşınıyordu. Kalabalık bir zaman sessiz sessiz köyün içinde çalkalandı durdu. Sonra Durmuş Ali'lerin kapısına geldi dayandı. Kıpırdamadan beklediler. Süt çocukları bile seslerini kesmişlerdi. Mehmet dışarıdan bir sürü ayak sesi duydu. Durmuş Ali'nin karısına sordu. "Dışarıda ne oluyor ana?" Kadın gözyaşlarını silerek, "Köyle hep toplanmış, kapıya gözlerini dikmişler, bilmem." Sonra dışarı çıktı, bütün gözler onun üstüne dikildi. Bakışların altında ezildi, kıvrandı, sinirlendi. "Ne istiyorsunuz?" diye bağırdı. "Ne toplandınız böyle?" Kalabalıktan ses çıkmadı. "Ne susuyorsunuz?" En ufak bir kıpırtı bile olmadı. "İnce Mehmet'i görmek istiyoruz, içeride." Gene hiç kimse istifini bozmadı. "Kör alasıcılar, ne duruyorsunuz böyle? Ha ne duruyorsunuz? Her evden bir ölü çıkmış gibi yastı. Kör alasıcılar. Şunlara bakın, şunlar da erkek." Kadınlara döndü. "Siz de bunları erkek diye koynunuza alıp yatıyorsunuz ha. Vay vay sizin avratlığınıza. Bu sümsükleri ha. Ne duruyorsunuz böyle taş kesilmiş? Oynayın, gülün, düğün yapın." Kalabalık taş gibi donmuştu. "Allah belanızı versin. Duymadınız mı? İnce Mehmet, Abdüay, çatır çatır." Kalabalık usuldan bir dalgalandı. "Çatır çatır. Aktozlu köyünü de baştan ayağa çatır çatır. Duymadınız mı? Dün de geldi bize. Şimdi içeride. Duymadınız mı? Gayrı çalışıp çalışıp Abdüay'a vermek yok. Tarlalar da bizim. Cayır cayır. Öküzler de bizim. Cayır cayır. Aktozlu köyü de çatır çatır." Kalabalık dalgalandı. Önce mırıltı halinde bir ses kalabalığı baştan aşağı dolaştı. Mırıltı yükseldi. Her ağızdan bir ses çıkmaya başladı. Köyü inanılmaz bir gürültüdür doldurdu. Köpekler havlıyor, horozlar ötüşüyorlar, tavuklar bütün telaşlarıyla oradan oraya kaçışıyorlardı. Çocuklar ağlaşıyorlardı, ahırda eşekler anırıyor, atlar kişniyordu. Değirmenoluk köyü, Değirmenoluk oldu olalı böyle gürültüyü hiçbir zaman duymamıştır. Az sonra köy toz dumana karıştı, köyün üstünü büyük bir toz bulutu kapladı. Sonra birden köyün ortasından sevinç çığlıkları gelmeye başladı. Davul zurna başladı, türküler başladı. "Bizim İnce Mehmet'imiz, bizim İnce Mehmet'imiz. Onun böyle bir adam olacağı çocukluğundan belliydi zaten. Belliydi. Öküzler de bizim. Herkesin ektiği tarlayı istediği gibi ekecek. Üçte ikisini vermek yok gayrı. Aç kalmak yok gayrı kış ortasında. İt gibi yalvarmak yok. Bizim İnce Mehmet'imiz. İnekleri satmak yok. Zulüm yok. Herkes istediği yere gider. Herkesin evine misafir bile alınır. Dilediği herkes kendi başına buyruk. Bizim İnce Mehmet'imiz. Çatırda çatır. Abdüağ'yla bir koca köy. Çatırda çatır. Çukurova korkusundan tir tir titriyor. Bizim İnce Mehmet'imiz. Çatırda çatır. Hatçı hapisten çıkacak. Beşköy bir düğün kuracak. Bizim İnce Mehmet'imiz. Mehmet'in düğününü Beşköy yapacak. İki gün, iki gece davullar, zurnalar durmadan çaldı. Öteki dört köy şenlik içindeydi. Koygun koygun davul sesleri geliyordu oralardan da. Geceleri bütün dikenli düzü ışık içinde kalıyordu. Çılgın bir neşe taşa, toprağa, suya, ağaca işliyordu. Beş köyün ileri gelenleri Durmuş Ali'nin evinde Mehmet'in yanındaydı. Bazen şüpheyle, bazen korkuyla, bazen minnetle, bazen de sevgiyle Mehmet'e bakıyorlardı. İkinci günün akşamı Mehmet onlara bir öneride bulundu. Ağalar dedi, emmiler, kiminiz çift koştu şimdi, kiminiz de koştu koşacak. Sizden bir dileğim var. Hep bir ağızdan, dileğim baş üstüne ince Mehmet'imiz dediler. Mehmet sözünü sürdürdü. Tarlayı sürmeden önce çakır dikenini yakmaya ne derin akıl etmediniz. Birkaç kişi düşünmedik, yaktıktan sonra sürmek daha iyi olmaz mı? Olur diye karşılık verdiler. Mehmet ağır ağır ayağa kalktı. Bütün başlar da onunla birlikte yukarı kalktı. Çakır dikenliği ateşe vereceğiz. Ondan sonradır ki çift koşulacak. Tüfeğini, fişeklerini tekmil kuşanıp dışarıya çıktı. Arkasından köylüler de çıktılar. Kel mıstık, çakır dikenliğe diye bağırdı. Davul zurna, çakır dikenliğe. Durmuş Ali, öküzlerin ayaklarını, çiftçilerin ayaklarını çakır diken kapmayacak gayrı. Mehmet ağır temkinli köyün dışına doğru yürüyordu. Başı dimdik, gözleri yarı kapalıydı. Arkasından Cabbar, onun arkasından da köylüler geliyordu. Kadınlar, çocuklar onu görmeye damların başına çıkmışlardı. Davul zurna da susmuştu, ortalıkta çıt yoktu. Köye çıktılar, çakır dikenliğin içine daldılar. Güz yerleri efil efil dağlardan dikenli düzüne iniyordu. İnce Mehmet ortada durdu, öylece durdu kaldı. Köylüler onun küçük bir kımıldanışını bekliyorlardı. Mehmet başını arkaya çevirdi. Arkasındaki köylüler bir şey bekliyorlardı. Ondan bir kıpırtı. Önünde süt beyaz olmuş çakır dikenlik uzanıyordu. Dikenli düzüne kar yağmış gibi süt beyaz. Çıtırtılar geliyordu. Dikenlerin bedenlerine yapışmış o küçücük sümüklü böcekler dikenlerin dallarını, bedenlerini toprağa doğru eğiyorlardı. Cabbar diye çok hafif seslendi. Cabbar çakır dikenleri yararak yanına geldi. Söyle kardeş Mehmet, ben çift sürerken de çakır dikenliği ateşe verip öyle çift koşsalardı ne olurdu yani? Cabbar gülümsedi. Bu sırada arkadaki kalabalık karıştı. Birkaç kişi çakır dikenleri biçip ortaya yığmaya başladı. Buna ötekiler de katıldılar. Az sonra çakır dikeninden büyük bir öbek meydana geldi. Küçük bir tepe kadar. Öbek gittikçe büyüyordu. Ortaya atılan Durmuş Ali, yeterin diye heyecanla bağırdı. Cebinden bir parça çıra çıkardı, yaktı. Kurumuş çakır dikeni öbeğine soktu, öbek yavaştan tutuştu. Sonra bütün öbekler yalımlar arasında kaldı, yalımlar esen yelle savruluyordu. Köylüler yalımları savrulan öbeğin uzağına çekildiler, yarım halka oldular, bakmaya başladılar. Ateş öbekten düzlüğe yayıldı, türküler, bağırışmalar, coşkun bir sevinç düzlüğe yayıldı. Ateşle birlikte dolanmaya başladı, halaylar çekiliyor, oyunlar oynanıyordu. Cabbar havaya ateş ediyordu. Mehmet gün batıncaya kadar susup, çakır dikenliğin içinde bekledi. Rüzgar büyük bir yığın halindeki ateşi önüne katmış, dolu dizgin ovada hababam döndürüyordu. Ateş yığınının geçtiği yerler kapkara kömüre kesiyordu. Ateş güneşle birlikte gün batıya doğru uçuyordu. Yanan çakır dikeninden çığlıklar geliyordu. Ateşin önünde kuş gibi ötüyordu dikenlik. Gene aynı ağırlıkla Mehmet köye doğru yürüdüğü yeşilli, kırmızılı, mavili, renk renk giyinmiş kadınlar, çocuklar çakır dikenliğe toplanmış eğleniyorlardı. Onlar da Mehmet'in arkasından köye yürüdüler. O gece sabaha kadar bütün gece ateş dikenli düzünde Kınalı Tepe'den Yıldız Tepesi'ne, suyun gözünden Kaba Ağaca, öteki köylere, ta aşağılara, Çürük Çınar'a kadar dolandı durdu. Koca bir aydınlık düzlüğü yalıyordu. Sonra Ali Dağ'ın tepesinde bir top ateş gözüktü. Kocaman bir top ateş. Kuyruk yıldızı gibi dönen, kıvılcımlar saçan bir top ateş. Ali Dağ'ın tepesi gün vurmuş gibi ağrıverdi. Apaydınlık. Köylüler bu işe şaştılar. Mehmet de şaştı. Orada Ali Dağ'ın tepesinde ilk olarak bir ateş görüyorlardı. Bu sırada haccenin üstüne tanıklık edenlerin yedisi de gelip Mehmet'in karşısında durdular, konuşmadılar. Mehmet, söylen dedi. Biz ettik dediler. Mehmet anladı. Oldu. Zorlan ince Mehmet'imiz. Mehmet, biliyorum. Gözleri yaşarmış yedi kişi boyunları bükük önünden sessizce çekildiler. Gece sabaha kadar sevinçten, heyecandan, kederden Mehmet'in gözüne uyku girmedi. Keder Hatçe'nin kederiydi. Değirmenoluk köyünün üstüne geniş, apaydınlık, taze, tertemiz tüy gibi yeğeni ak bir gün açıldı. Değirmenoluk pırıl pırıl bir düşün içindeydi. Ağaçlar bir aydınlık içinde dönüyorlardı. Çakır dikeni daha yanıyordu. Ak ova baştan ayağa karaya kesmişti. Yoldan Topal Ali geliyor diye bir haber geldi. Mehmet merakla bekledi. Topal Ali topal ayağını yorgun yorgun sürükleyerek geldi, dikildi. Mehmet gülümseyerek gel Ali ağa, gel diye yanına yaklaştı, elini tuttu. Sevgiyle elinin üstünü okşadı. Terlemişti, kesik kesik soluyordu, konuşmadı. Öyle yan yana kaldılar, teri soğudu. Yüzü soluk, sapsarı, kırış kırıştı. Birkaç gün içinde belki 15 yıllık yaşlanmıştı. Mehmet dayanamadı. Neden böylesin bir Ali ağa diye sordu. Çok durgunsun. Topal Ali bitkin. Hiç sorma. Mehmet bu hiç sormanın altında bir şeyler olduğunu sezdi. Öyle bezgin, öyle dertli, öyle içten içe bir öfkeyle söyledi ki. Mehmet'in koskocaman gözleri biraz daha kocamanlaşarak bir kötü haber, bir şey mi var diye sordu. Ali biraz daha solarak, elleri titreyerek hiç sorma dedi. Hiç sorma. Beni korkutma Ali ağa. Ali olan oldu, benim yüreğime iniyordu diye inledi. Mehmet ona doğru uzanarak söyle. Ali gavur dinli dedi. O Mehmet kurtulmuş. Mehmet ne? Yıldırım çarpmış gibi oldu. Sallandı, gözleri karardı. Sonra kas katı kesilip kaldı. Ali ben onunla konuştum. Şimdi kasabada ev tuttu. Oraya yerleşecek. Beni de gönderdi. Cabbar Mehmet'in bu halini görünce korktu. Aldırma Mehmet kardeş diye onu teselliye çalıştı. Elimizden kurtuluş yok. Kurtulamaz. Bugün değilse yarın. Durmuş Ali'nin karısı bir çığlık attı. Damın karanlığına gitti. Dövünmeye başladı. Vay dertli başım vay. Bu da mı gericiydi başımıza? Vay vay. Vay vay vay. Cabbar ne dövünüp duruyorsun bre teyze? Nasıl olsa o bir daha bu köye ayak basamayacak. Tarlalar sizin, öküzler de. Biz sağ oldukça vay vay vay vay vay. Az sonra işi bütün köy duydu. Bunun üstüne köyün sokaklarında hiçbir insan kalmadı. Evlere çekildiler, gürültü birdenbire durdu, köy ıssız oldu. Köpekler havlamayı, horozlar ötmeyi kestiler. Sanki köyde bir tek canlı bile yoktu. Biraz önceki büyük gürültü, büyük sevinçle birlikte sanki bütün köy, bütün canlısıyla başını almış başka bir diyara göç etmişti. Sineler sinek kalmamıştı. Bu sessizlik aynı minval üzere ta ikindine kadar sürdü. Durmuş Ali çökmüş, başını ihtiyar omuzları arasına gömmüştü. Kadının da avurdu avurduna geçmiş, bir köşeceye büzülmüştü. Mehmet başını tüfeğine dayayıp oturtmuştu. Düşünüyordu, alnı kırışık içinde kalmıştı. İkindine doğru köyde hafif bir canlılık görüldü. Önce bir horoz gübreliğin üstüne çıktı, kanatlarını çırparak örttü. Horozun yeşil, kırmızı, mor tüyleri yağlı yağlı ışıldıyordu. Sonra köpekler avlamaya başladı, arkasından insanlar da evlerinden çıktılar. Oraya buraya birikmişmeye başladılar. Bir homurtu boydan boya köyü dolandı. Adam olmuştu. Adam olmuştu, dağın İnce Mehmet. Sefil İbrahim'in oğlu. Adam olmuş da Abdi ağamızın tarlasını dağıtıyor. Boyuna bak, boyuna şunun. Gelen 7 yaşında çocuk sanır. Sümsük. Tüfeği bile götüremiyor. Eşkıya almış da. Eşkıya almış da köy yakıyor. Eşkıya almış da babasının malı gibi. Babasının malı gibi bizim ağamızın tarlasını öküzlerine dağıtıveriyor. Adam olmuş da. Ağamızın kapısında yalanırdı it gibi. Daha düne kadar. Sefil İbrahim'in safsak oğlu. Çalımından da yanından geçilmez. Safsak domuz. Elin kızı da onun yüzünden çürür. Çürür mahpushanelerde. Hatça çürür. Bak hele bak. Çakır dikenliği de yaktırdı. Çift sürenlerin ayaklarını diken yemesin. İncinmesinler. Bak hele bak. Gelmiş köye Abdi'yi öldürdüm deyip kabarır. Ağamızı. Ağamız onun gibi 100 tane iti bir kurşuna dizer. Bizim ağamız. Sonra büyük bir kalabalık halinde köylü Abdi Ağa'nın avlusuna doldu. Abdi Ağa'nın karılarını, çocuklarını kutladılar. Homurtu gece yarısına kadar sürdü. Köyün yarısından çoğu Mehmet'i tutuyordu. Abdi Ağa'nın ölmemesine yanıyorlardı. Onlar evlerinden dışarı çıkmamışlardı. Durmuş Ali ölü gibiydi. Durmuş Ali'nin karısı hastalanmış, yatağa düşmüştü. Ağzını bıçaklar açmıyordu. Mehmet'in de ağzını bıçaklar açmıyordu. Yalnız Cabbar ortaya düşmüş, habire konuşuyordu. Köylüleri kandırmaya çalışıyordu. Abdi ağa bu köye bir daha ayak basamaz. Onun için korkmayın. Yakında nasıl olsa ölecek, mutlak ölecek. Vallahi de ölecek, billahi de ölecek. Ölecek. Böyle olmayın. Ölecek dedim, ölecek. Kimse dinlemiyordu. Daha gün doğmadan Durmuş Ali'nin evinden çıktılar. Mehmet başını yerden kaldıramıyordu. Başı göğsüne cansızcasına sarkmıştı, düşecekmiş gibi. Cabbar da yanında aynı sessizlikle ağır ağır yürüyordu. Köye çıkarken bir iki köpek onlara yürüdü. Mehmet duymadı bile. Cabbar köpekleri taşladı. Çakır dikenlik yanıp bitmişti. Yarılmış toprak kapkara küllerle örtülüydü. Mehmet ovanın ortasında dikildi kaldı. Cabbar da ona bir şey söylemeye cesaret edemedi. Bekledi, bekledi. Mehmet yürümedi. O da vardı bir taşın üstüne, tüfeğini kucağına alıp oturdu. Gün doğdu, Mehmet daha dimdikti. Kıpırdamıyordu, gölgesi köyün üstüne doğru uzamıştı. Gün kuşluk oldu, Mehmet gene kıpırdamadı. Cabbar artık dayanamadı, vardı Mehmet'i dürttü. Ne oldun bire Mehmet kardeş diye sordu. Mehmet birden ayıktı. Gözlerini uykudan uyanırcasına kırpıştırdı. Cabbar, aldırma Mehmet kardeşim dedi. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Onu da nasıl olsa, Mehmet dişlerini sıkarak nasıl olsa diye bıçak gibi keskin söyledi. Sonra uçsuz bucaksız yanmış ovanın ötelerine baktı. Mersinlerin koyu yeşilleri insana koyu sarhoş edici ama delicesine sarhoş edici bir içkiyi anımsatır. Sülemiş tepesi sırtları yerde göceklenmiş, pençe pençe toprağa yapışmış mersinlerle doludur. Keçi yollarından geçenler keskin ağır bir koku duyarlar. Koku ağırlık, tembellik verir. Sülemiş tepesinin alt yanı düzlüktür. Bir tane ufacık taş bile bulunmaz. Kum gibi ince, yumuşak toprağı vardır. Buraya bir uçtan bir uca nar ekilmiştir. Kimse bilmez ne zaman ekilmiştir. Al çiçekler açarlar. Buraya narlı bahçe derler. Al çiçeklerden bir örtüyle örtünür. Çiçeklere arılar çokuşur. Narlı bahçenin alt yanından savrun çayı akar. Savrun çayı yukarılarda yani toroslarda oluktan akarcasına fışkırır. Ufacıktır, burada durgundur. Ovaya bir göl gibi yayılmıştır. Ayak bileklerine kadar bile çıkmaz. Çipil çipil. Yayılan su ortasında birçok irili ufaklı adacıklar bırakmıştır. Milli kumlu adacıklar. Bu adacıkların çoğu büklüktür. Bükler sıktır, duvar gibi. Adacıkların bir kısmı da yarı çıplaktır. Üzerlerinde ılık ılık kokan hayıt, bir de iğne yapraklı mor gövdeli ılgın bulunur. Yalnız yalnız salınır dururlar. Su kıyılarında ağın ağaçları da kocaman pembe çiçeklerini açarlar. Yıllardan beridir en büyük adalardan biri olan Bostancık Adası'na kavun karpuz ekilir. Burayı Kürt Memo büyük tarlaları olan bir ağadan kiraya almıştır. Çukurova'nın en iri kavunları, karpuzları Memo'nun bostancığında yetişir. Bostanın bekçisi Horeli'dir. Yıllardır Bostancık Adası'nın kavunlarını, karpuzlarını bekler. Çardağın dört bir yanı karpuz kabuklarıyla dolar. Kabukların üstü arı oğul verir gibidir. O kadar çoktur ki arılar, kabuklar üzerine konan arıdan gözükmez olur. Arılar da türlü türlüdür. Bal arıları, kara arılar, boncuklu arılar. Arıların rengi parlayıp güneşte yeşile döner. Çardağın yöresinin böyle kabuklarla dolu olması, Horali'nin cömert gönüllü olduğunu gösterir. Çok cömert bir adamdı. Bostancığa kim gelse kavun karpuz ikram ederdi. Bostancığa uğrayan kavun karpuz yemeden geri dönemezdi. Bu Horeli nereden gelmişti belli değildi. Bostancığa yakışıyordu. Ilgınlar nasıl yadırgamadan bostancıkta duruyorsa Horeli de öyle duruyordu. Horeli bostancığı sever miydi, sevmez miydi belli değil. Hiç de belli etmezdi. Bostancıkta biten ılgın sever mi, sevmez mi yerini belli değildir. Horeli de öyle. Bostancıktan geçiminiz iyiden iyiye sağlardı. Geçimden gayri hoş tarafları da vardı bostancığın. Yaz geceleri sıcaktan terlerken onun çadırının altından küçük çığıltılarla savrun çayı akardı. Ay ışığında çakıl taşları parlardı. Bir bahar günü de bostan dikmeye geldiler bostancığa. Ne görsünler, bostancık yerinde yok. Yerinden su akıyor. Seller almış götürmüş bostancığı. Bundan sonra Horali bir iki yıl ortadan kayboldu. O zamanlar eşkıyalık moda gibi bir şeydi. Önüne gelen, karısına kızan bir tüfek bulup dağa çıkıyordu. Sonra birdenbire duyuldu ki Horali eşkıyalara karışmış. Duyanın parmağı ağzında kaldı. İşte bu Horali o Horali'dir. Horali ince Mehmet'i tuzağa düşürmek için fellik fellik arıyordu. Ama bir şeyden rahatsız. Yüreğinin gizlisinde bir sızı var, sebebini bilmiyor. Önce değirmen oluklulardan sordu. Mekanı Ali Dağı dediler. Horali birkaç gün Ali Dağı'nda dolandı, durdu, bulamadı. Deliye döndü. Dikenliğin düzünden yukarılara, mazılığın düzüne çıktı, gene bulamadı. Kime, hangi köylüye sorduysa önce alık alık yüzüne bakıyorlar, sonra İnce Mehmet mi diye soruyorlardı. İnce Mehmet mi? Biz onu ne gördük ne de biliriz. İnce Mehmet'in adını duymadık, ona sevgi bağlamadık insan kalmamıştı dağ köylüklerinde. O sebepten yerini bilseler bile kimse haber vermiyordu. Vermezlerdi. Bu ta eskiden beri gelenekti. Sevilen eşkıyanın yerini hiçbir kimse kolay kolay bulamazdı. Ama Horali umudunu kesmedi. O da senin, bu da benim, ara baba ara. Sonraları bir de usul bulmuştu önüne gelene. Ben İnce Mehmet'in çetesindenim diyordu. İnce Mehmet'in. Köy yandıktan sonra yitirdim onları. Bu usul yavaş yavaş söktü. Horali Mehmet'in asıl yerini öğrendi. Mehmet Savrun köyündeydi. Orayı yurt edinmişti. Bazı köyde kalıyor, orada geceliyordu. Bazı da Savrun Gözü'nün çamlıklarında. Savrun Gözü küçük küçük eşkıyalar, soyguncularla doluydu. Onlara hiç karışmıyordu. Karışmadığı gibi hiçbiriyle de konuşmuyordu. Böyle davranması ona karşı eşkıyaların kinini, hasedini çoğaltıyordu. Gene bu yüzdendir ki ondan korkuyorlardı. Savrun Gözü'nde İnce Mehmet karanlık bir korku gibi dolanıyordu. Köyde yatmadığı geceler büyük çamlardan birinin dalını yatak etmişti. Orada yatardı. Cabbar aşağıda nöbet beklerdi. Nöbet sırası ona gelince gene yerinden inmeden tüfeğini kucağına alır orada otururdu. Cabbar ise bir türlü ağacın başına çıkmazdı. Mehmet orasını ev gibi düzenler, içini yumuşacık yapardı. Cabbar'a gel gör derdi. Cabbar gitmezdi, gitmezdi ama yukarısında merak ederdi. Horali'yi ulu çamın dibine Mehmet'e yataklık eden bir köylü getirdi. Cabbar onu görünce sevindi, boynuna sarıldı. O yaradan kurtulduğuna bir sevindim ki Horali dedi. Bir sevindim ki şimdi neredesin? Mehmet de çamdan alelacele aşağı indi. Hoş geldin Horali kardeş dedi. Seni çok merak ettik. Bu kadar sevgi karşısında Horali afallayıp kalmıştı. Hiç dedi. Ne dediğini bilmeyerek. Hiç. Sonradan kendini toparlayabildi. Kalaycı çetesindeyim şimdi. Deli durdu. Öldürüldükten sonra oraya geçtim. Gezip duruyoruz işte, ne olacak? Öyle işte, böyle yazmış yazan. Yazgı. Cabbar gülerek, ne haberi Horali? Çok dertli görünüyorsun. Bu ne hal? Horali içini çekerek, hiç sorma dedi. Ağaçlara bellerini verdiler, oturdular. Horali, Recep Çavuş nerede diye gözleriyle dört bir yanı araştırarak sordu. Cabbar, sizlere ömür, gitti diye karşılık verdi. O yara götürdü onu. Horali, vay Recep Çavuş diye acındı. İşte bu dünya böyle. Cabbar, yalan dünya diye kızdı. Yalan dünya, sonun kara toprak. Mehmet dalgındı, ayıktı. Deli durdu işini duyduk ama bir de sen anlatsana, sen içindeydin. Horali, hiç sorma Mehmet kardeş, onu hiç sorma diye inledi. Yazık oldu fidan gibi delikanlılara, çok yazık. Cabbar, de anlat şunu Horali dedi, sabırsızlandırma adamı. Horali, sizden ayrıldıktan sonra deli durdu, işi azıttıkça azıttı. Bu sefer köylerden kadın da kaçırmaya başladık. Kaçırıp dağlarda oynatıyorduk. Cabbar, bir eşkıya ne zaman bunu yapmışsa bok yemiştir, kurtuluş yok. Horali, bir bu olsa al da çiçek diye başına sok. Bir bu olsa. Cabbar, daha ne? Cabbar'ın hayreti gittikçe artıyordu. Horali, köyleri vergiye bağladı. Her köyden her ev az çok ona bir vergi verecek, zenginliğine fakirliğine göre. Cabbar, daha da ne? Horali, daha var dedi. Cabbar, ne var diye gözleri kocaman kocaman açılarak sordu. Horali, deve boynunun geçidinin üst yanına otururdu. Oradan ne kadar canlı geçerse hayvanların sağ ön bacağını, insanların sağ kollarını vururdu. Cabbar tam çıldırmış. Horali, sağ kolundan vurup da çolak koyduğu insan sayısı 100'ü geçti. Bir kısmı da öldü. Cabbar, çok kötü. Sonra? Sonrası kardeşime söyleyeyim. Bir gün Aksöğüt köyüne girdik. Evlerden karıları çıkarttık. Getirttik meydanla. Hepsini, koca karıları bile kardeşime söyleyeyim oynattık. Fıkaracıklar koyun gibi birbirlerine sokulmuşlar, titreşiyorlardı. Korkularından bazıları bir iki göbek atıp sonra karanlığa kaçıp yumuluyordu. Ondan sonra da deli durdu köylünün anasına avradına sövüyordu. Boyuna sövüyordu.